Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 6. ayrım, 3. bölüm. Eve bahçeye girmiş, Rourke'un yuva, ikisinin yuvası haline getirdiği büyük taş eve doğru arabasını sürerken sinirden kuduruyordu. İşi eve getirmemek buraya kadarmış diye düşündü. İşin seni evin eşiğine kadar takip ediyorsa ne halt edebilirsin ki? Webster bir şeyin peşindeydi ki bu da ortada bir şeyler olduğunu gösteriyordu. İç işlerinin karışmış olduğu bir şeyler. Şimdi kendini sakinleştirmesi ve Webster tarafından yönlendirilmeye çalışılmasının sinirini bastırması gerekti. Adamın aslında kendine ne anlatmaya çalıştığını çözmesi daha önemliydi. Daha önemlisi kendine anlatmama konusunda bu kadar dikkatli davrandığı şeyin ne olduğunu bulmalıydı. Arabayı evin merdivenlerinin önüne bıraktı. Arabasının orada kalması daha çok hoşuna gidiyordu. Çünkü bu durum Rourke'un uşağı, sonsuz gıcık Somerset'in hoşuna gitmiyordu. İçinde dosyalar olan çantasını aldı ve tam merdivenlerden çıkarken yarı yolda durdu. Kendini zorlayarak uzun, derin ve tazeleyici bir nefes verdi. Geri dönerek olduğu yere oturdu. Yeni bir şeyler denemenin vakti geldi diye karar verdi. Oturup bu tatlı bahar akşamının keyfini çıkaracaktı. Bahçenin her yerini kaplayan, yeni çiçeklenmeye başlamış ağaçların ve yeşilliğin sadeliğini izleyecekti. Artık bir seneden uzun bir süredir burada yaşıyordu ama nadiren, çok nadiren durup bu güzelliğin keyfini çıkaracak vakit yaratıyordu. Rourke'un yarattığı şeyi ve yaratma stilini layıkıyla takdir etme vakti gelmişti. Ev, ek binaları, küçük kulecikleri, göz alıcı genişlikteki camlarıyla zevk, servet ve şık bir konfor abidesiydi. Sanat eserleri, antikalar ve bir adamın rahatı ve keyfi için her türlü eşyayla dolu, sayılamayacak kadar oda vardı bu evde. Fakat evin etrafındaki arazi tamamen farklı bir boyuttaydı. Rourke, kendi alanına ihtiyaç duyan, bu alanı talep eden ve yaratan bir adamdı. Aynı zamanda kendi mevsiminde açan ve solan bir çiçeğin basit çekiciliğini takdir edebiliyordu. Tüm bahçeyi bu çiçeklerle, her ikisinden de daha uzun yaşayacak ağaçlarla, her yanı kaplayan çalılıklarla donatmıştı. Tüm bunları yüksek taş duvarlar, demir parmaklıklı kapılar ve çok katı bir güvenlikle kapatmış, şehri dışarıda bırakmıştı. Ama şehir hemen yanı başlarındaydı. Aç ve huzursuz bir köpek gibi eşiklerinden burnunu sokmaya çalışıyordu. Böyle de olması gerekiyordu belki. Rourke'un kişiliğinin bir gereğiydi bu ve kendinin. Rourke, Dublin'in dar arka sokaklarında büyümüş ve hayatta kalmak için yapılması gereken her şeyi yapmıştı. Eve ise kendi kayıp çocukluğunu hatırlamıyordu ama neler olduğuna, kaçmak için neler yaptığına dair küçük anılar bugün olduğu kadını takibe devam ediyordu. Rourke'un geçmişe karşı takındığı kalkan sahip olduğu para, güç ve kontroldü. Eve'inki ise rozetiydi. İkisinin de kalkanlarını korumak için yapamayacağı, yapmadıkları çok az şey vardı. Ama her nasılsa birlikte olduklarında normaliz diye karar verdi. Evlenmişler ve birlikte bir yuva kurmuşlardı. Geçirdiği günün çirkinliği Eve'in kalbini ezerken o yuvanın merdivenlerinde oturup hafif esintide sallanan çiçekleri izleyebilmesinin ve Rourke'u beklemesinin nedeni buydu işte. Eve, uzun siyah aracın sessizce eve doğru ilerlemesini bekledi. Rourke arabanın arka tarafından indi ve şoförüyle bir şeyler konuştu. Eve bekliyordu. Siyah araba uzaklaşırken Rourke gözlerini o kendine has tarzıyla karısının gözlerine dikmiş ona doğru yürüyordu. Eve kimsenin kendine onun gibi baktığını hatırlamıyordu. Sanki ondan başka hiçbir şey, hiç kimse yokmuş gibi hissettiren bir bakıştı bu. Rourke ne kadar sık yapıyor olursa olsun bu uzun, sadece ona odaklanmış bakış, Eve'in kalbinin hızla çarpmaya başlamasına neden oluyordu. Rourke gelerek yanına oturdu. Evrak çantasını kenara koyduktan sonra tıpkı Eve gibi basamaklarda arkasına yaslandı. Eve, selam, dedi. Selam, çok hoş bir akşam. Evet, çiçekler de çok güzel gözüküyor. Evet, çok güzel gözüküyorlar. Baharla yaşam yeniden canlanıyor. Tamam, klişe bir laf ama çoğu klişe gibi doğru. Elini uzatarak Eve'in saçlarını okşamaya başladı. Ne yapıyorsun burada? Hiçbir şey. Kesinlikle ve bu tamamen karakterinin dışında bir şey sevgilim. Deney yapıyorum. Çiziklerle dolu botlarını birbirine doladı. İşimi iş yerinde bırakabilir miyim ona bakıyorum. Peki nasıl gidiyor? Pek iyi değil. Başı arkaya yaslanmış halde gözlerini kapadı ve olanları hatırlamaya çalıştı. Aslında eve doğru yola çıktığımda oldukça iyi gidiyordum. Mavis'in reklam panolarını gördüm. Ah evet, oldukça gösterişliler. Bana hiç bahsetmemiştin. Daha bugün başladılar. Eve gelirken göreceğini ve hoş bir sürpriz olacağını düşündüm. Öyleydi. Görüntüleri hatırlayınca Eve'in yüzüne bir gülümseme yayıldı. Neredeyse birine çarpıyordum. Aracın içinde durmuş öylece sırıtarak onu aramayı düşünüyordum ki linkim çaldı. Yani araya iş girdi. Sayılır. Arayan Webster'dı. Eve, yüzündeki gülümseme solmuş ve kaşları çatılmış halde ağaçlara doğru baktığı için Rourke'un hafifçe gerildiğini fark etmedi. İç işlerinden Don Webster. Evet, kim olduğunu hatırlıyorum. Ne istiyormuş? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Kişisel hattımdan aradı ve özel bir görüşme istedi. Rourke, öyle mi? Diye mırıldandı. Sesi aldatıcı ölçüde sakindi. Buluşmak için peşime düşmüş ve merkezden beri beni takip ediyormuş. Bir iki sokak aşağıda buluştuk. İlk önce havadan sudan konuşmaya çalıştı, sonra Kohli davasının etrafında dolaşmaya başladı. Eve, olanları düşündüğünde bile kanının kaynamaya başladığını hissediyordu. Bana iç işlerinin olayın büyümesini istemediğini, Kohli'nin parasal kayıtlarını açtırmamdan hiç hoşlanmadıklarını söyledi. Ama soruşturmaya dair ne bir şey onaylayabiliyor ne de inkar edebilirmiş. Görüşmenin sadece dostça ve gayri resmi bir uyarı olduğunu söyledi. Peki ona inandın mı? Hayır, ama bana ne yutturmaya çalıştığını anlamadım ve iç işlerinin yapış yapış parmaklarıyla davamı dürtmesinden hoşlanmadım. Adamın sana kişisel bir ilgisi var. Webster'ın mı? Eve ona doğru döndü. Şaşırmıştı. Bana karşı ilgisi falan yok. Yıllar önce bir kez birlikte olmuştuk, hepsi bu. Orada başladı ve bitti. Rourke, senin için öyle belki diye düşündü ama bir şey söylemedi. Her neyse, buluşma gerçekten Kohli hakkında mıydı yoksa daha çok Riker bağlantısı yüzünden miydi anlamadım. Max Riker mı? Evet, Eve'in gözleri kısıldı. Onu tanıyorsun, tahmin etmeliydim. Tanışıyoruz. Onunla bağlantısı ne? Kohli 6 ay önce adama baskın düzenleyen birlikte çalışmış. Ana oyunculardan biri değilmiş ve zaten Riker konusunda bir şey ispat edememişler. Fakat olanlar adama epey zaman ve para kaybı yaşatmış. Riker anlaşmayı bozmuş ve kendi kıçını sağlama almak için polis öldürmeye karar vermiş olabilir. Bugün Araf'ta gördüğüm şey Riker'ın tarzı değildi. Olayın altına imzasını atmak isteyeceğini sanmıyorum. O da var. Rourke bir süre sessiz kaldı. Onunla hiç iş yapıp yapmadığımı merak ediyorsun. Sana öyle bir şey sormadım. Evet sordun. Eve'in elini alarak hafifçe öptü ve sonra ayağa kalktı. Hadi yürüyelim. Eve iş getirdim işte. Eve, Rourke'un tutarak kendini kaldırmasına izin verdi. Deney buraya kadar. Üzerinde biraz daha çalışmam gerek. Bu konuyu halledersek daha iyi çalışırsın. Ağaçlardaki çiçeklerin bazıları rüzgarla yere düşmüş, yerdeki yeşillikler üzerinde pembe beyaz kar taneleri gibi duruyorlardı. Eve'in adını bile bilmediği çiçekler, öbek öbek çiçekler, yumuşak, koyu mavi ve yanar döner beyazlar halinde tahlardan taşıyordu. Hava kararmaya ve daha da yumuşamaya başlamıştı. Eve'in burnuna tatlı kır çiçeklerinin naif kokuları geliyordu. Rourke eğilerek bir lale kopardı. Mükemmel bir simetriyle beyaz bal mumundan yontulmuş gibi duran çiçeği Eve uzattı. Senelerdir Max Riker'ı ne gördüm ne de iş yaptım ama birlikte çeşitli işler yaptığımız bir dönem oldu. Eve laleyi aldı. Kapıların ötesinden gelen şehrin mırıltılarını duyabiliyordu. Ne çeşit işler? Rourke durdu ve gözleri buluşabilsin diye Eve'in çenesini tutarak hafifçe yukarı kaldırdı. Ne yazık ki kendine bakan gözlerin endişeyle dolu olduğunu gördü. İlk olarak şunu söylememe izin ver. Benim kadar farklı çeşnili diyelim bir adamın bile bazı belli şeylere toleransı yoktur. Kiralık katiller de bunlardan birisi. Asla onun için ya da kendim dışında başka biri için Eve, adam öldürmedim. Eve başını salladı. O konulara girmeyelim, şimdi olmaz. Pekala. Ama geri dönemeyecek kadar ileri gitmişlerdi. Yürümeye devam ederlerken Eve, yasa dışı kimyasallar mı diye sordu. Kariyerimin başlangıcında yaptığım işler konusunda pek seçici olamadığım... Hayır, şu anda dürüstlüğün hayati olduğunu bilerek düzeltti. Olmadığım bir dönem vardı. Zaman zaman uyuşturucu işiyle ilgilendim. Bu işlerin bir kısmı Riker ve grubunun bünyesinde oldu. En son birlikte çalışmamızın üzerinden, tanrım, 10 sene geçmiş. İş yapma şeklinden hoşlanmıyordum ve artık hoşlanmadığım kişilerle uzlaşma yapma durumunda olmadığım bir noktaya ulaştım. Pekala, Eve, Rourke ellerini karısının yüzüne koyarak gözlerinin içine baktı. Seninle tanıştığımızda işimin büyük bir bölümü kanuniydi. Bu kararı senden çok daha önce vermiştim çünkü böylesi bana daha uygundu. Senden sonra o kalan şaibeli kısmı da dağıttım ya da yeniden yapılandırdım. Çünkü böylesinin senin için daha uygun olduğunu biliyordum. Zaten bildiğim bir şeyi söylemene gerek yok. Sanırım gerek var Eve. Senin için yapamayacağım çok az şey var. Ama geçmişimi ve beni bugüne getiren şeyleri değiştiremem ve değiştirmem. Eve, elindeki olağanüstü laleye baktı. Sonra gözlerini Rourke'a çevirdi. Tanrı biliyor ya, saf değildi. Ama Eve göre mükemmeldi. Elini onun omuzlarına koyarak, ''Hiçbir şeyi değiştirmeni istemezdim zaten.'' dedi. ''Gayet iyiyiz.'' İkisinin de işlerini konuşmaktan özenle kaçındıkları akşam yemeklerinden sonra Eve ev ofisine giderek Ty ve Patsy Coughlin'in parasal dosyalarını incelemeye başladı. Dosyaları birçok farklı açıdan inceleyip 3 fincan kahve içip belli sonuçlar çıkardı ve sonra ayağa kalktı. Rourke'la çalışma odalarını birbirine bağlayan kapıyı hafifçe çalarak içeri girdi. Rourke, çalışma masasında oturmuş, Eve'in anlayabildiği kadarıyla Tokyo'da birisiyle konuşuyordu. Rourke, karşısındaki ekranın kapsamına girmeyecek şekilde elini kaldırdı ve ona beklemesini işaret etti. ''Korkarım bu proje şu anda benim ihtiyacımı karşılamayacak, Fumi-san. Proje elbette henüz hazırlık aşamasında. Bir ön proje bu ve görüşmelere göre değiştirilebilir.'' Eve, Telelink'ten yükselen sesin keskin ve soğuk bir tona sahip olduğunu düşündü ama kesinlikle kocasının ılımlı ve kibar ifadesi kadar soğuk değildi. O halde belki hazırlık aşaması bitip rakamlar sabitlenene kadar bu konuyu askıya alsak daha iyi olacak. Bu konuyu seninle yüz yüze görüşmekten şeref duyarım Rourke-san. Ben ve ortaklarım da bu denli hassas bir anlaşmanın bu şekilde görüşülmesine taraftarız. Tokyo bahar mevsiminde çok hoştur. Belki yakın zamanda şehrimizi ziyaret etmek istersin. Bütün masraflar bize ait olmak üzere elbette. Teklifin her ne kadar kulağa çok çekici gelse de korkarım şu anki programımda imkansız. Ancak seninle ya da ortaklarından biriyle New York'ta görüşmek çok hoşuma gider. Eğer sizin için de müsaitse idarecimle temasa geçmeniz yeterli. Bütün seyahat ayarlamalarınız da size seve seve yardımcı olur. Karşı tarafta hafif bir duraksama oldu. Cömert teklifin için teşekkür ederim. Ortaklarımla görüşüp, mümkün olduğu kadar çabuk idarecin aracılığıyla seninle temasa geçeceğim. Sabırsızlıkla bekliyorum. Domo, Fumi-san. Eve, şimdi ne satın alıyorsun? Diye sordu. Daha kesin değil ama bir Japon beyzbol takımı sahibi olmak konusunda ne hissediyorsun? Eve, bir an duraksadıktan sonra, yani... Beyzbolu severim. O halde güzel. Peki senin için ne yapabilirim Teğmen? Eğer spor takımları almakla meşgulsen bekleyebilir. Henüz hiçbir şey almıyorum. En azından pazarlıklar tamamlanana kadar. O kurt gözlerine tekrar yerleşti. Benim sahamda tamamlanana kadar. Pekala, ilk soru. Yaptıklarıma ya da profesyonel mesleğime dair şeyleri seninle kesinlikle paylaşmamaya karar versem ne yapardın? Elbette seni güzelce pataklardım diyerek ayağa kalktı. Eve'in güldüğünü görünce o da keyiflenmişti. Ama bu durum bizim için geçerli olmadığına göre o nahoş manzarayı düşünmemize gerek yok. Peki neden sordun? Pataklanmaktan çok korktuğum için bırak başka bir şekilde sorayım. İki insanın evli olup aynı evde yaşaması, hatta güzel bir evliliğe sahip olması ama bir tanesinin diğerinin dışarıdaki işleriyle ilgili en ufak bir malumatının olmaması mümkün mü? Rourke anlamlı bir şekilde kaşlarını kaldırdığında Eve hafifçe küfür etti. Sen sayılmazsın. Kimse senin dışarıdaki işlerini takip edemez. Ayrıca nelerle uğraştığını biliyorum. Elinin değdiği her şeyi satın alıp, insanoğlunun bildiği her türlü şeyi üretip satıyorsun. Gördün mü? Tanrım, yaşamım şeffaf bir kitap gibi. Masanın etrafını dolaşarak Eve'in yanına geldi. Ama soruna dönecek olursak, evet sanırım insanların birlikte yaşaması ama karşısındakinin işine ya da hayattaki ilgilerine dair şeyleri paylaşmaması mümkün. Mesela ya ben balık tutmayı seviyor olsaydım? Balık tutmak mı? Mesela dedim. Varsayalım ki balık tutmak benim için bir tutku ve vahşi ortamda olta sineğiyle avlanmak için hafta sonları sık sık Montana'ya kaçıyorum. Dönüşümde her balığımın heyecanını benimle paylaşır mıydın? Eve'in tekrar balık tutmak mı diye sormasıyla Rourke güldü. İşte söylemek istediğim de tam olarak bu. Yani soruna cevabım evet. Pekala, neden sordun bakalım? Bir şeyi anlamaya çalışıyorum işte. Her neyse, şimdi olur da sen kemerini çıkarıp beni dövmeye kalkarsın. Ben de seni yere sermek zorunda kalırım diye profesyonel mesleğimle ilgili bir şeyler paylaşacağım seninle. Benim için bir şeye bakmaya ne dersin? Pekala, ama beni yere seremezdin. Serebilirim ve sermişliğim de var. Rourke, sadece hile yaptığında diyerek Eve'in ofisine doğru ilerledi. Eve, parasal bilgileri duvar ekranında bırakmıştı. Rourke kalçasını hafifçe masaya dayayarak başını bir tarafa eğdi ve bilgileri taramaya başladı. Her ikisi de rakamları çözmenin onun için nefes almak kadar kolay olduğunu biliyordu. Onları bir anda öylece içine çekiyordu. Tipik orta sınıf yaşam stili için standart harcamalar diye yorumladı Rourke. Tam vaktinde yapılan kira ödemeleri, araç ödemeleri, bakım masrafları, garaj ücretleri biraz fazla yüksek. Piyasayı daha iyi araştırmaları gerekmiş. Vergiler, giyecek, yiyecek ve eğlence biraz az. Fazla dışarı çıkmıyorlarmış. Ödemeler için ayda iki kez para çekiyorlar ve miktarlar da maaşlarına uygun. Bu aileyi kesinlikle gelirlerinin üzerinde yaşamakla suçlayamazsın. Evet suçlayamam ama şu araç masrafları enteresan. Kohli birim aracını kullanıyordu. Ne karısının ne de kendisinin kişisel aracı yok. Rourke, öyle mi? Diyerek kaşlarını çattı ve tekrar rakamlara odaklandı. O halde belki ufak bir akarları varmış ama ayda 4000'in altında ve çok da yüksek bir miktar değil. Eve, ne kadar az olursa olsun diye mırıldandı. Sonra ekrana vurarak, şuna bir bak dedi. Yatırım hesabı, üniversite fonları, emeklilik ve birikmiş mevduat. Rourke'un sessizce, aa dediğini duydu. Birileri geleceğe yatırım yapıyormuş. Son 5 ayda 500.000 net kazanç. Gerçi amaç gerçekten üniversite masraflarıysa, ben biraz çeşitlilik ve gelişmekte olan yerlerde emlak yatırımı tavsiye ederdim. Artık bir portföy danışmanına ihtiyacı yok. Bir polis harcamalarına dikkat ederek 500.000 biriktiremez. Ancak rüşvet alıyorsa böyle bir parayı görür. Eve içinde kaynamaya başlayan bir öfkeyle oturdu. Rüşvet alıyormuş. Asıl soru kimden ve niçin? Ödemeler ve hesapların üzeri biraz örtülmüş ama çok derinde değiller. Üzerleri tamamen örtülü değil. O yüzden tam taramada hemen dikkat çekmediler. Kendinden çok eminmiş. Eve kalkarak hızlı adımlarla yürümeye başladı. Lanet olası çok eminmiş. Aptal olduğunu sanmıyorum Rourke. Sanırım kendinden çok eminmiş. Üstünün örtüleceğinden eminmiş. Rourke, eğer öldürülmemiş olsa kimse parasal kayıtlarına bakmayacaktı dedi. Yaşam tarzı dikkat çekmiyormuş. Harcamaları maaşına uygun. Evet, işini yapıyormuş. Ne eksik ne fazla. Akşamları güzel karısına ve çocuklarına gidiyormuş. Sonra ertesi sabah kalkıp yine aynı şeyleri yapıyormuş. Hiç dikkat çekici değil. kimsenin dikkat etmediği ve herkesin sevdiği polis tipi. İyi adam, sessiz adam ama iç işleri onu takip ediyormuş. Eve gelerek duvar ekranının önünde durdum. Onu takip ediyorlarmış ve rüşvet aldığını biliyorlarmış. Ortaya çıkmasını da istemiyorlar. Benim bildiğim iç işlerinin bir vicdanı yoktur. O halde kaygıları Kohli'nin yastaki dul eşi değil. O halde kim kimin kıçını kollamaya çalışıyor? Belki sadece kendi alanlarını korumaya çalışıyorlardı. Belki onunla ilgili bir soruşturmaları var ve bu iç işleri dosyasını kendileri kapatmak istiyorlar. Evet, olabilir. Tam onlardan bekleyeceğim bir şey bu. Eve bir şeyler bulmaya başladığını hissediyordu. Adi olup olmadığı umurumda değil. Elimde ölü bir polis var ve kendisi artık benim sorumluluğumda. Ekrana bakarak başını salladı. Max Riker'la konuşmak istiyorum. Teğmen? Rourke onun arkasına gelerek omuzlarını ovalamaya başladı. Senin yeteneklerine, zekana ve içgüdülerine güvenim tam. Ama Riker tehlikeli bir adam. Bir pislik abidesidir. Özellikle de işin içinde kadınlar olduğunda. Onun için çok farklı açılardan tahrik unsuru olursun. Benimle olan bağlantını saymıyorum bile. Eve, gerçekten mi? Diyerek arkasını döndü. İş ilişkilerimizi çok medeni şekillerde ayırmadık. O halde bunu kullanabilirim. Adamın ilgisini çekersem avukatlarını atlatıp bir görüşme ayarlayabilirim. Bunu benim halletmeme izin ver. Hayır. Dur ve bir düşün. Ben seni ona daha çabuk ve doğrudan ulaştırabilirim. Bu kez değil. Bu şekilde değil. Geçmişini değiştiremezsin Rourke ve bu adam o geçmişin bir bölümü. Ama bugün de yeri yok. Ama seninkinde yeri var. Doğru. Ve bu işi ayrı ayrı değil, yan yana yapalım. Eğer bu işte bir parmağı varsa muhtemelen benden önce öğrenirsin çünkü peşini bırakmayacağını biliyorum. Ama Kohli nasıl bir polis olursa olsun şu anda onun haklarını koruyan kişi benim. Doğru vakit geldiğinde onunla görüşmeyi ben ayarlayacağım. Önce biraz daha inceleme yapmama izin ver. Sonra elinde daha çok bilgiyle ona yaklaşırsın. O da bu arada Eve'i Riker'dan uzak tutmak için ne yapması gerektiği konusunda zaman kazanırdı. İyi, git ve incele. Ama tam taviz vermeye niyeti yoktu. Onun hakkında bildiklerini anlat önce bana. Bana içeriden biraz bilgi ver. Rourke sıkıntılı bir şekilde kalkarak kendine brandi koydu. Çok kibar ve eğitimlidir. Kendi çıkarlarına uyduğunda gayet çekici bir kişiliği olabilir. Oldukça kibirlidir ve yanında güzel kadınlar olmasından hoşlanır. Kendini memnun eden kadınlara karşı çok cömert olabilir. Bu kadınlar canını sıkacak bir şey yaptığındaysa, Rourke elindeki kadehi hafifçe sallayarak ona doğru döndü. Vahşileşir. Aynı tavır ortakları ve adamları için de geçerli. Bir keresinde bir şarap kadehini kırdığı için bir hizmetlisinin boğazını kestiğine şahit oldum. Bugünlerde iyi hizmetli bulmak zor gerçekten. Değil mi? Ana gelir kaynağı geniş ölçekli yasa dışı kimyasal yapımı ve üretimi ama aynı zamanda silah ticareti, suikast ve seks ticaretiyle de uğraşıyor. Yüksek yerlerde kendini koruyan birçok yetkiliyi besliyor. Onunla iletişime geçtiğinde bir saat içinde hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenir. Eve, kimsenin bilmemesini tercih edeceğin her şeyi öğrenir. Eve, boğazına bir şeylerin düğümlendiğini hissetse de başını salladı. Üstesinden gelirim. Ailesi var mı peki? Bir erkek kardeşi var. Söylentilere göre Riker, ailevi bir tartışmadan sonra onu ortadan kaldırmış. Ama adamın cesedi hiç ortaya çıkmadı. Benim yaşlarımda belki bir iki yaş daha küçük bir oğlu var, Alex. Ben Riker'la çalıştığım dönemde Almanya'da yaşadığından onu hiç görmedim. Riker'ın oğlunu yakın korumada tuttuğu söyleniyor. Zaafları? Kibir, öfke, açgözlülük. Şimdiye kadar bunlar sayesinde çoğu şeyden nispeten paçasını sıyırdı. Ama son bir yıldır bazı dedikodular duyuyorum. Adamın akıl sağlığının bozulmaya başladığına ve dolayısıyla işlerinin biraz sıkıntıya girdiğine dair dikkatli söylentiler bunlar. Eğer Kohli'nin ölümüyle bir ilgisi varsa bu kez paçasını sıyıramayacak. Akıl sağlığı bozuksa bile onu kafese tıkmama engel olmaz. Sence talep edersen benimle görüşmeyi kabul eder mi? Merak edeceği için seninle görüşür. ve eğer ona saldırırsan bunu asla unutmaz. Adam çok katı Eve ve sabırlı. Bir yıl ya da 10 yıl hiç fark etmez. Bir şekilde senden intikamını almak için bekler. O halde ona saldıracaksam gerçekten vurucu olmasını sağlamam gerekecek. Rourke, Brandis'inin son kısmını kafasına dikerken daha da fazlası diye düşündü. Eve, Riker'ın peşine düşerse adamın ölmesi gerekecekti. Rourke da gerektiğinde çok katı olabilirdi ve sabırlı. Eve, uykusunda Rourke'a dönerek sarıldı. Rüyaları onu kovalamıyorsa genelde yaptığı bir şey değildi bu. Eve uyurken tamamen dalar, derin ve savunmasız yerlere giderdi. Belki de bu gece Rourke'un buna ihtiyaç duyduğunu, karanlıkta onun tarafından sarılmaya ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Bu kucaklama, birbirleri için ne anlama gelmeye başladıklarını kelimelerden çok daha güzel ifade eden bir yakınlık taşıyordu. Eve'in dudakları dudaklarını bulup kendini bu dudaklara teslim ederken, elleri Rourke'un sırtında gezinerek yavaş yavaş kalçalarına doğru indi. Kocaman yatakta birbirine dolanmış uzuvlar, sıcacık ten ve her dokunuşla hızlanan soluklar yumağı olarak hareket etmeye başladılar. Eve'in tadı, dudakları, boynu, göğüsleri onu her zamanki gibi doldurmaya, doldurdukça da ona olan açlığının artmasına neden oluyordu. Rourke'un elinin, dudaklarının altında genç kadının kalp atışları hızlandı ve ilk zevk belirtileri eşliğinde hafifçe inlemeye başladı. Altında yatan Eve, bedenini ona doğru iyice bastırdı. Hareketinde hem güç hem de teslimiyet vardı. Hem davet hem de taleple kendini ona açtı. Rourke genç kadının içine girdi. Sıcacık, ıslak ve talepkardı. Eve, bacaklarını sıkıca etrafında kenetlediğinde bu kez inleyen Rourke oldu. Bedenleri karanlıkta tek gölge şeklinde birlikte yükselip alçalırken, etraftaki geceye yayılan ipeksi, yumuşak bir ritim yakaladılar. Eve zevk vermek, zevk almaktı. Ellerini genç kadının kalçalarına doğru kaydırarak onu kendine doğru çekti. Ona daha fazlasını verdi. Eve'in bacakları hala kalçalarının etrafında kenetli, ritme uygun gidip geliyordu. Genç kadın bir boşluğa doğru kaydığını hissetmeye başladığında onun ismini söyledi. Rourke, bakışlarını kaldırdığında Eve'in kendine bakan gözlerindeki parıltıyı gördü. Eve diyerek kendini onunla birlikte düşmeye bıraktı. Rourke, gecenin karanlığında Eve'in yanında uzanmış, nefes alışlarını dinliyordu. Bir adamın cinayet işlemesi için bildiği türlü türlü sebep vardı. Ama bu sebeplerden hiçbirisi sevdiği kadını korumaktan daha geçerli ve hayati değildi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 56. Devamı 7. ayrımda.